Ayrım 12. Aklı Kemal 4. Cilt. Sinan Meydan, sayfa 166. 8. yüzyılda İslam dünyasının böyle bir altın çağı yaşamasında Amr bin Ubeyd, Halife Memun ve Ebu Hanife çok özel bir öneme sahiptir. Sırasıyla incelemek gerekirse 1. Amr bin Ubeyd, ölümü 767. İslam dünyasında akıl ve bilimi savunan ilk mütefekkirlerden biridir. Kurduğu ekol, Batı'da İslam rasyonalizmi veya İslam akliye okulu diye adlandırılmıştır. 2. Abbasi halifesi Memun 786-833. Onun döneminde gerçek anlamda bir İslam rönesansı yaşanmıştır. Onun döneminde İslam'ın aklı temel alan bir din olduğunu ileri sürenler, Mutezile mezhebi etrafında toplanmışlardır. Memun döneminde Antik Yunan, Bizans, Hint ve Çin kaynakları Arapçaya çevrilmiştir. Bu eserler Memun'un kurduğu ilk İslam Akademisi'nde incelenmiştir. İçinde büyük bir kütüphane ve rasathane bulunan bu akademinin adı Beytül Hikme'dir. İslam bilginleri burada evrenin sırlarını çözmeye çalışmışlardır. 3. Ebu Hanife 699-767. Hanefi mezhebinin kurucusu olan Ebu Hanife, çok dar ve ilkel bir çevrenin ihtiyaçları dikkate alınarak söylenmiş hadislerin, ananelerin zaman ve şartların değiştirdiği yeni ihtiyaçlara yanıt veremeyeceğini ileri sürerek akli değerlendirmelere dayanan yolları önermiştir. Ebu Hanife'nin önerdiği çözüm yolları kıyas, icma ve akla başvurmaktır. Ona göre çözüm zamanın ve mekanın değişmesiyle hükümler de değişir ilkesini dikkate almaktır. Ebu Hanife'ye göre Kur'an vahyi lafız olarak Arapça inmemiştir. Mana olarak ilham edilmiş, Hazreti Peygamber'in lisanıyla tebliğ edilmiştir. Dolayısıyla her millet Kur'an'ı kendi diliyle okuyabilir. Meydan AGE sayfa 555-556. İslam dünyasında 8. ve 9. yüzyıllarda başlayan akıl çağı zamanla bir taraftan Akdeniz üzerinden İspanya'ya, Orta Doğu üzerinden de Anadolu'ya yayılmıştır. Ancak bu altın çağı önce Eş'ari, sonra da onun takipçisi Gazali ile birlikte yavaş yavaş yok olmaya başlamıştır. Müslümanlar aklı ve bilimi ihmal etmeye, şekille ve nakille ilgilenmeye başlamışlardır. Bir taraftan Eş'ari ve Gazali, İslam'da akıl çağına son verirken, diğer taraftan Emeviler döneminde Muaviye ve Yezid, İslam'a saltanat, baskı, zorbalık, din fetişizmi, din istismarı gibi İslam dışı unsurları sokmuştur. 13. yüzyıla gelindiğinde artık İslam'da içtihat kapısı kapanmıştır. İşte 13. yüzyılda kapanıp 16. yüzyılda mühürlenen o içtihat kapısını 20. yüzyılın başlarında Mustafa Kemal Atatürk kırıp açmayı denemiştir. Müslüman Türklerde önce Horasan, Buhara, Semerkant ve civarında başlayan Türk İslam aydınlanması, daha sonra Horasan erenleri Türk sufileri aracılığıyla Anadolu'ya inmiştir. Mevlana, Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal gibi bir anlamda İslam'ın Türk yorumunu yapan Türk mutasavvıfları sayesinde Anadolu'da 11. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar aklı ve bilimi dışlamayan bir Türk İslam anlayışı egemen olmuştur. Bu anlayış hem Anadolu Selçuklu Devleti'nin hem de Osmanlı Devleti'nin temeline yerleşmiştir. Anadolu'nun İslamlaşması konusunda bakınız Ahmet Yaşar Ocak, Türkler, Türkiye ve İslam, İletişim Yayınları, İstanbul 1999. Ancak 16. yüzyılda özellikle halifeliğin Osmanlı Devleti'ne geçmesinden sonra Alevilik, Bektaşilik ve Mevlevilik gibi tasavvufi gelenekten beslenen akılcı Türk İslamı, yerini yavaş yavaş Sünni gelenekten beslenen nakilci Arap İslamına bırakmaya başlamıştır. Osmanlı Devleti'nde 16. yüzyıla kadar akla, bilime önem verilmiştir. Örneğin Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u aldıktan sonra kurduğu Sahn-ı Seman medreselerinde pozitif bilimlere değer verilmiştir. Ancak Fatih'ten sonra başa geçen 2. Bayezid dönemi ve sonrasında maalesef nakilci Arap İslam anlayışının etkisiyle Osmanlı Devleti aklı ve bilimi dışlamıştır. Bu süreçte geçen yüzyıllar içinde akıl ve bilimin yarattığı boşluğu batıl ve hurafe doldurmuştur. Zamanla batıl ve hurafe din zannedilir olmuştur. Çok geçmeden eğitim de bu durumdan nasibini almış ve en önemli eğitim kurumlarından medreseler pozitif bilimlere kapatılmıştır. Erol Güngör'ün ifadeleriyle tıp ve hendese Kanuni devrine kadar okutulmuş, ondan sonra Osmanlı medreseleri fıkıh, kelam, tefsir, hadis, gramer ve retorik okutan birer ilahiyat mektebi haline gelmiştir. Aristo'nun dört unsur, toprak, su, hava, ateş nazariyesi, Batlamyus'un astronomi ve coğrafyası yine hakimdir. Yazılan eserler hep eskilerin açıklaması mahiyetindedir. Medrese alimleri arasındaki tartışmalar sadece nelerin insanı dinden çıkaracağına dairdir. İlmi düşüncelerden o kadar uzaklaşılmıştır ki 17. yüzyıldan çok sonraları bile medrese uleması arasında mesela bir ipliği sinek pisliğine batırıp gömerseniz nane biter şeklinde hezeyanlar, yazanlar çıkmıştır. Erol Güngör, Medrese İlim ve Modern Düşünce, Töre Dergisi, Kasım 1980, sayfa 114, sayfa 11-12. Medreselerde ayrıca don ve çakşır giymenin İslam'a uygun olup olmadığı, mezarlıkta yetişen ağacın meyvesinin yenip yenmeyeceği tartışılmış, elbiselerin güveden korunması için ceplerine ayetler yazılı kağıtlar koymak gerektiği öğretilmiştir. Meydan AGE, sayfa 635. 17. yüzyılda Osmanlı uleması din diye hurafelerle ilgilenmekle meşguldür. Örneğin bu dönemde Kadızadeliler diye adlandırılan ulemanın uğraştığı dinsel konulardan bazıları şunlardır. Sigara ve kahve haram mıdır? Hızır Peygamber yaşamış mıdır? Firavun iman ile ölmüş müdür? Pozitif bilim ve matematik öğrenmek haram mıdır? Ezan, mevlid ve benzeri güzel sesle makamla mı okunmalıdır? Tarikat erbabı dönerek zikretmeli midir? Hazreti Muhammed'in ana ve babasının iman derecesi nedir? Yezide lanet edilir mi? Cemaatle birlikte nafile namazı kılınır mı? Kadın sesi haram mıdır? Büyüklerin eli eteği öpülür mü? Abdullah Manas, Atatürk Reformları ve İslam, İzmir, 1995, sayfa 142. 17. yüzyıl Osmanlısında bağnaz kadızadelilerin tartıştıkları bu konulardan bazılarının 21. yüzyıl Türkiye'sinde bugün bağnaz dincilerce hala tartışılması ve bu tartışmaların Müslümanları etkilemesi çok düşündürücüdür. Osmanlı Devleti'nde zamanla İslam dininin bağnaz Arap yorumu akıl ve bilimin önünü iyice kapatmıştır. İslam dininde ruhban sınıfı olmamasına karşın İslam dinini adeta tek eline alan sünni din adamları padişahlara bile kafa tutar hale gelmiştir. Kanuni döneminde Şeyhülislam Ebu Suud'un fetvalarıyla hızlanan yozlaşma ve yobazlaşma dönemi din adına aşağıdaki örneklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Takiyüddin adlı astronomi bilgininin İstanbul'da kurduğu rasathane 1580'de Ahmet Şemsettin Efendi'nin göklerin sırlarını öğrenmeye kalkışmanın bir küstahlık olduğunu ve rasathane kuran devletlerin zeval bulduğunu bildiren bir fetva yayınlamasıyla yıkılmıştır. Coğrafya derslerinde harita göstermenin şeriata uygun olup olmadığı tartışılmıştır. 3. Mustafa, Prusya Kralı Frederik'e Ahmet Rasim Efendi adlı bir elçi göndererek ondan 3 müneccim istemiştir. İbrahim Müteferrika tarafından 1727 gibi geç bir tarihte Osmanlı Türklerine ulaşan matbaada İslami eserlerin basımı 5 Temmuz 1727'de yayımlanan bir fermanla yasaklanmıştır. 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'nı imzalamaya gelen Rus delegelerine Şeyhülislam Muska yazmıştır. Bunlar Rus delegelerinin geleceği yere gömülürse Rus heyetinin ağzının dilinin tutulacağına inanılmıştır. 1831'de İstanbul'da çıkan bir vebada gemilerin karantinaya alınması söz konusu olduğunda karantina denen şey Frank adetidir. Buna ehli İslam dininde riayet caiz değildir şeklinde fetva yayınlanmıştır. Bir fıkıh kitabında pırasa diye tanınan bitkiyi yemek helal mi haram mı? Ehli cennet lisanı Arapça mıdır yoksa Farsça mıdır şeklinde sorular ve yanıtları yer almıştır. Meydan AGE, sayfa 637-638, Manaz AGE, sayfa 143. İslam kültürüne giren ve tefsir kitaplarında yer alan hurafelerden bazıları da şunlardır. Gökler bir meleğin omzunda dönmektedir. Dünya öküzün boynuzunda veya balığın sırtında bulunmaktadır. Depremler bunların kıpırdanmasından oluşmaktadır. Yıldırım ve gök gürlemeleri bazı tefsircilere göre meleklerin bağırması ve kalplerinin kükremesidir. Yağmur da meleklerin ağlamasıdır. Ay, Cebrail'in kanadı ile söndürülür ve nur halinde kalır. Havva'ya zor doğum yapma cezası verilmiştir. Yılan, sürünme ile cezalandırılmıştır. Manaz AGE, sayfa 198-199. Bu ve benzeri hurafeleri çoğaltmak mümkündür. Ne bilimle ne de İslam diniyle bağdaşması mümkün olmayan bu saçmalıklar, yüzyıllar boyu insanların beynini sulandırmaktan başka bir işe yaramamıştır. Şüphesiz Atatürk'ün birçok konuşmasında boş inançlar diye adlandırdığı şey bu tür hurafeler ve batıl inanışlardır. Bütün bu örnekler Atatürk'ün neden İslam dininde bir öze dönüş projesi geliştirmek zorunda kaldığını daha iyi açıklamaktadır. Bu örnekler Osmanlı toplumunda uzun bir süre sadece bilimin değil, dinin de ihmal edildiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle Atatürk bilimsel ve dinsel aydınlanmayı birlikte ele almıştır. Birinin eksikliği diğerini olumsuz yönde etkileyeceği için bir anlamda buna mecbur kalmıştır. Atatürk her şeyden önce hurafelerden arınmış bir İslam'ın bilimin önünde bir engel olmayacağını düşünmüştür. Meydan AGE sayfa 638-639. Osmanlı'da dinde öze dönüş çalışmaları. 16. yüzyıldan sonra nakilci Arap İslam anlayışının etkisiyle yozlaşan Türk İslamı, 17. yüzyıldan itibaren pek çok Osmanlı aydınını ve gerçek din adamını rahatsız etmeye başlamıştır. Özellikle 1839 Tanzimat Fermanı ile başlayan batılılaşma döneminde Osmanlı Devleti'nin geri kalmasının temel nedenlerinden biri olarak zaman içinde tahrip edilip bozulan bu İslam anlayışı gösterilmiştir. Tanzimat reformcuları bir taraftan batılılaşmaktan söz ederken, diğer taraftan İslam'ın özü olarak gördükleri asr-ı saadet dönemine yönelmekten söz etmişlerdir. Osmanlı Devleti'nde özellikle 19. yüzyıldan itibaren sırasıyla Yeni Osmanlılar, Jön Türkler ve İttihat Terakki Partisi İslam'da öze dönüş olarak adlandırılabilecek bazı çalışmalar yapmıştır. Osmanlı'da 19. yüzyılın sonlarında ileri görüşlü ulema diye adlandırılabilecek bazı kişiler görüşlerini Sırat-ı Müstakim, daha sonra Sebi-ül Reşat gibi yayın organlarıyla halka ulaştırmıştır. Örneğin bu kişiler arasında Mehmet Akif Ersoy, Mardinizade Ebu'l-Ula, Bereketzade İsmail Hakkı, M. Şemsettin Günaltay ve Ziya Gökalp gibi eğitimli Müslüman aydınlar vardır. Şerif Mardin, Bediüzzaman Said Nursi olayı, Modern Türkiye'de Din ve Toplumsal Değişim, 5. basım, İstanbul 1994, sayfa 228-229, Meydan AGE, sayfa 639-640. Şemsettin Günaltay, Mehmet Akif ve Ziya Gökalp, her şeyden önce İslam'ın ana kaynağı Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasını, dolayısıyla Türkçe'ye tercüme edilmesini savunmuşlardır. 19. yüzyılda genel anlamda Osmanlı aydını, İslam dininin hurafelerle kaplanarak öz güzelliğini kaybettiğini, toplumu geri bırakan bir araç haline geldiğini düşünmektedir. Örneğin Celal Nuri İleri, Hevaici Kanuniyemiz, Gereksindiğimiz Yasalar adlı kitabında bu konuda şu değerlendirmeleri yapmıştır. İyice bilmeliyiz ki bugün Müslümanlar bir içtihat yanlışından, bir apaçık hukuk gerçeğini anlayamadıklarından çöküntüye gidiyorlar. Bilginler bu gerçeği güzelce anlamalı ve İslam dünyasını anlatmalıdırlar. Göstermek istediğimiz gerçek şudur. Kurallar ve yer zamana bağlı olarak her vakit, belki her dakika değişir. Dünyada tarihte bir hukuk kuralının değişmeden kaldığı görülmemiştir. Solon, Likurgos, Roma Kilise Yasası, sözün kısası tüm yasalar değişip başkalaşmış, eskimiş ve yenileri yapılmıştır. Yasa, gereksinimleri düzenlemek için yapılır. Yoksa gereksinimler eski yasalara uydurulamaz. İşte biz Müslüman düşkünler, yerçekimi yasası kadar sağlam, bilim ve matematik yasaları ölçüsünde güçlü bir değişim yasasını anlayamamışız. Dünyada kurulan her kural değişir. Bunun bir istisnası vardır, o da zamanın değişmesiyle kurallar da değişir diyen İslam kuralıdır. Müslümanlardan baskıcılık dönemlerinden kalma bir adet var. Dinsel yasalar evrenin sonuna değin gidecek, insanların durumlarını düzenleyecek sanıyoruz. Ey bilginler, size seslenirim. En büyük yasa koyucu, Müslümanlığı düzenlediği vakit, bundan amacı kuşkusuz insanlığın o günkü ve gelecekteki mutluluğu idi. Oysa görüyoruz ki çağımızda İslam mutlu olacağına mutsuzdur. Demek ki o ulu yasa koyucunun amacı gerçekleşemiyor. İslam dünyası nasıl yönence ulaşırsa, hangi yasaların uygulanması ile yükselebilirse, asıl İslam yasaları işte o yasalardır. Yoksa 1000 yıl önce 4 imamın çıkardığı ve gerçekten de kendi zamanlarında Müslümanların mutluluğunu sağlamış olan kurallar, bugün bile gerekli olan İslam hukuku değildir. Zamanın değişmesiyle kurallar da değişir ilkesinin, sınırlı bir bölümü kurallar için geçerli olabileceğini öne süren anlayış, dine de, fetvalara da, halifelerin uygulamalarına da, akıl ve mantığa da, tarihsel yasalara da, yasaların ruhuna da aykırıdır. Aktaran Özer Ozankaya, Cumhuriyet Çınarı, Ankara 1994, sayfa 62-63. Görüldüğü gibi Celal Nuri, sorunun kaynağını İslam'da içtihat kapısının kapanmış olmasına bağlamıştır. Celal Nuri ve onun gibi düşünen aydınlara göre yapılması gereken, İslam dininin gelişen ve değişen çağa göre yeniden yorumlanmasıdır. 19. yüzyılda bu konuda çok daha radikal düşüncelere sahip Osmanlı aydınları da vardır. Örneğin, Jön Türk aydınlarından Dr. Abdullah Cevdet ve Kılıçzade Hakkı gibi materyalist çizgiye kaymakta olan Osmanlı aydınları, aslında İslam'ın özü itibariyle de ilerlemeye engel olduğunu düşünmektedirler. Ancak Osmanlı toplumundaki köklü ve güçlü İslami damarı, dikkate alarak yazılarına İslam'ın özü itibariyle ilerlemeye engel olmadığını belirtmişlerdir. Peyami Safa çizgisindeki Osmanlı aydınları ise İslam'ın özü itibariyle ilerlemeye engel olmadığını, ancak zaman içinde hurafelerin, boş inançların, din istismarının alıp başını gittiğini düşünerek bu konuda bazı cesur adımlar atılmasını önermişlerdir. 20. yüzyılın başında Atatürk'ün dinde öze dönüş projesi kapsamında hayata geçireceği birçok yenilik 19. yüzyılda Osmanlı'da bazı Jön Türk aydınları tarafından önerilmiştir. Peyami Safa'ya kulak verelim. Birer tembellik yuvası olan bütün tekkeler ve zaviyeler ilga olunmalı, kapatılmalı. Medreseler kapatılarak yerlerine Collège de France tertibinde bir Ulûm-i Edebiye, Edebi İlimler Medresesi yapılacağı gibi Fatih Medresesi yerine Ecole Polytechnique tarzında bir diğer Medrese-i Aliye vücuda getirilmeli, sarık sarmak ve cübbe giymek yalnız din adamlarına mahsus kılınmalı. Evliyaya nezirler, adaklar yasak edilmeli. Okuyucu, üfleyici, sıtma bağışlayıcılar kamilen tenkil edilmeli, ortadan kaldırılmalı. Ahalinin şer-i şerife mugayir, halkın şeriata aykırı bazı itikatları, inançları tahsih olunmalı, düzeltilmeli. Mesela softaların ve cahil şeyhlerin söyledikleri, canım dünya fani değil mi ya? Ağza kanaat edip, cemi mal etmeyiniz, mal biriktirmeyiniz. Ahirette o altınlar hep derinize yapışacaktır gibi herdelere ve maskaralıklara kimsenin kanmaması sağlanmalıdır. Binaların üstüne asılan ya hafız levhalarının altına bir de herhangi bir sigorta kampanyasının ismi yazılmalıdır. Şer'i mahkemeler ilga ile kaldırılarak nizami mahkemeler ıslah olunmalıdır, düzeltilmelidir. Peyami Safa, Türk İnkılabına Bakışlar, 3. Basım, İstanbul, 1995, sayfa 51-55. Jön Türk aydınlarının dinsel reform projeleri vardır ve bu projelerden bazıları hayata geçirilmiştir. Örneğin İttihat ve Terakki döneminde medrese müfredatı yeniden düzenlenmiştir. Kadıların eğitimi için Medresetül Kuzat ve vaiz yetiştirmek için Medresetül Vaizin adlı okullar açılmıştır. Medreselerin yönetimine ilişkin yeni yasal düzenlemelere gidilmiştir. 1917 yılında aile hukuku yeni yasal düzenlemelere tabi tutulmuş, örneğin çok kadınlı evlilik ilk eşin isteğine bırakılmıştır. İslami kurumlarda reform yapılmıştır. Darül Hikmetül İslamiye adında bir İslam akademisi kurulmuştur. Bu akademinin vaaz örnekleri, ilmihaller, medreseler için el kitapları hazırlamak ve İslami klasikleri yayımlayarak yaygınlaştırmak gibi görevleri vardır. Mardin AGE, sayfa 229-230, Meydan AGE, sayfa 642. 19. yüzyılda İslam dininde reform, yenilik yapılması gerektiği konusunda Jön Türk aydınlarını ve ilerici ulemayı derinden etkileyen pek çok gerçek İslam alimi vardır. Bu İslam alimleri içinde Şeyh Cemalettin Efgani 1838-1897 ve Şeyh Muhammed Abduh 1849-1905 çok önemli bir yere sahiptir. Muhammed Abduh'a göre Müslümanlar İslamlığı kaybetmiş ve din adına hurafelerin esiri olmuşlardır. Müslümanlığı peygamber zamanının o saf haline kavuşturmak gerekmekteydi. Batının tekniğini ve pozitif ilimlerini alarak Müslümanlığı kuvvetlendirmek gerekiyordu. A. Adnan adı var. Tarih boyunca ilim ve din. Sayfa 495'ten nakleden Meydan. Abduh, İslam'ın hurafelerle kaplandığını, Müslümanların ilerlemeleri için Müslümanlığı çepeçevre kuşatan bu hurafelerin ayıklanması gerektiğini ileri sürmüştür. Abduh, öncelikle dinin kaynağına, Kur'an'a inmeyi, onun dışında hiçbir şeyi kabul etmemeyi, Hazreti Muhammed dönemindeki ilk Müslümanların inançlarını esas alarak sonradan bazı uydurmalarla, geleneklerle dine giren hurafeleri ve yanlış inanışları ortadan kaldırmak gerektiği ifade etmiştir. Abduh'a göre İslam dininde geniş bir hoşgörü anlayışı vardır. Abduh, Şiilik, Sünnilik gibi mezheplerin ve tarikatların dinde yeri olmadığını düşünmektedir. Hatta Allah tarafından gönderilmiş tüm ilahi dinlerin temelde ortak esaslar taşıdığını iddia etmiştir. Gerek bizden önce gelen ve gerek gelecek olan insanlar için ancak bir din vardır. Bu din yolu dış şekilleriyle birbirinden ayrılır. Fakat ruhu ve peygamberler ağzından bildirilen gerçeği asla değiştirmez. Bu gerçek, Allah'a gönül temizliğiyle inanmak ve birbirini elinden geldiği kadar hayır işlemeye, kötülüklerden kaçınmaya teşvik etmekten ibarettir. Adı var AGE, sayfa 497'den nakleden, Meydan AGE, sayfa 644. Muhammed Abduh, İslam dininin akılcı bir din olduğuna inanmaktadır. Abduh'a göre aklın mantığa uymayan şeyi kabul etmesi beklenmemelidir. Hatta eğer peygamberin söylediği şeylerde akla uymayan bir yön varsa, onun dış anlamının gerçek anlamı olmadığını düşünerek gerçeği o sözler arasında bulmaya çalışmak veya bu noktada işi Allah'a ve onun ilmine bırakmak yolları vardır. Adı var AGE, sayfa 497'den nakleden Meydan AGE, sayfa 644. Önce Zöntürk aydınlarını etkileyen Cemalettin Efgani ve Muhammed Abduh daha sonra da Atatürk'ü etkilemiştir. Atatürk'ün dinde öze dönüş projesinin kaynakları arasında bu iki büyük İslam aliminin görüş ve düşünceleri de vardır. Osmanlı'da ulemanın hep dinsel gerekçelerle yeniliklere karşı olduğu yönündeki klasik tezi doğrulayacak çok sayıda örnek verilebilirse de ulema içinde birçoklarının reformcu sultanlarla işbirliği içinde çalıştıkları da göze çarpar. Şerif Mardin, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, İstanbul 1996, sayfa 244. Örneğin, daha 3. Selim döneminde Şeyhülislam Ahmet Esat Efendi, Selim'in reformlarına onay vermiş fakat gerici ulemanın hücumuna uğramaktan da kurtulamamıştı. Yine 3. Selim'e sunulan reform taslaklarından biri, dini sınıfın üyesi olan Tatarcık Abdullah Molla'ya aittir. Yine Beşiktaş Cemiyeti'nin felsefe okutmanı olan Ketüdazade, Arif Efendi'nin uğraştığı konuların yarısından çoğunu geometri, astronomi ve felsefe gibi modern ilimler oluşturmaktadır. Türkçe bir matbaa kurulmasına ilk kez izin verildiğinde, sözlüklerin tarih, felsefi ilimler, astronomi ve coğrafya ile ilgili eserlerin basılmasına nezahet edecek olan komisyon, ilerici ulemadan oluşturulmuştur. 1734'te Mektebi Mühendishane kurulduğunda cebir ve geometri ilerici ulema tarafından okutulmuştur. Bu okul için Fransa'ya deney araçları siparişi veren yine ulemadan Pirizade adlı bir alimdir. AGE sayfa 244-245. Sultan Mahmud'un hükümdarlığı sırasında gerçekleştirilen reformları ulemadan Keçecizade ve Şeyhülislam Arif Hikmet Bey olumlu birer adım olarak görmüşler ve reformların gerçekleşmesine yardım etmişlerdir. Ayrıca Osmanlı'da eğitimin modernizasyonuna bizzat yardımcı olan ulema mensupları da vardır. AGE sayfa 245-246. Osmanlı batılılaşması, Şerif Mardin'in ifadesiyle yeniliklere karşı gelen reaksiyoner ulemayı ıslah etmek için de uğraşmıştır. Bu amaçla Hoca Tahsin Efendi, Reşit Paşa tarafından batılı bir ulema eliti meydana getirmek amacıyla tabii ilimler öğrenmek üzere Fransa'ya gönderilmiştir. Tahsin Efendi burada 12 yıl kalmıştır. AGE sayfa 250. Hoca Tahsin Efendi, daha sonra Darülfünun dekanlığına atanmıştır. Bir fizik deneyiyle ilgilenmesi onu çok geçmeden reaksiyoner, gerici ulemanın bu hedefi haline getirmiştir. Vakum, boşluk kavramını açıklamak için cam bir fanusun altına bir güvercin koymuştu. Kabın havasını boşaltmaya başlayıp da kuş öldüğünde Tahsin Efendi maksadını ispatlamış olduğunu düşünmekteydi. Oysa yaptığı şey onu sihirbazlık ithamlarına maruz bıraktı. Böylelikle zındık olmakla suçlandı, derslerini bırakmak zorunda kaldı ve sonunda azledildi. AGE sayfa 250. Açık fikirli Osmanlı ulemasının ilerici yaklaşımları ve çalışmaları gerici ulemanın baskısı yüzünden 19. yüzyılın ikinci yarısında iyice azalmıştır. Fakat yine de Tanzimat'ın köksüz batılılaşma anlayışına bayrak açan Ziya Paşa, Namık Kemal ve Ali Suavi gibi yeni Osmanlı aydınları büyük oranda ilerici ulemanın görüşlerine katılıp her şeyden önce İslam dinini saran hurafeleri ayıklamayı ve hurafelerden beslenen bağnazlığı yok etmeyi amaçlamışlardır. Yeni Osmanlı aydınlarının bu çabalarını daha sonra Mehmet Akif, Ziya Gökalp gibi aydınlar bir kademe daha ileri götürerek bir anlamda dinde öze dönüşün altyapısını hazırlamışlardır. 12. ayrımın sonu sayfa 177.